Şimdi hatırlayalım. Hatırlayalım. 20. bölümün 19. ayeti, 20, 21, 22, 23 ve 24. ayetlere bakmıştık. Orada özellikle Rabbimiz öğrencilerine şöyle demişti, bir görev verdi, onları görevlendirdi bir sorumlulukla. Şöyle dedi, baba beni gönderdiği gibi ben de sizleri gönderiyorum. Ve bu ayete baktığımızda şunu özellikle vurgulamıştım. Demiştim ki baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum ifadesi biz imanların bu yeryüzünde sorumluluğunun ne olduğunu bize açıklıyor. Yani benim bu yeryüzündeki sorumluluğum nedir? Rabbin kurtuluşunu değil mi? Başka insanlara götürme sorumluluğu. İşte Rabbimiz ne yapıyor? Öğrencileri bu sorumlulukla görevlendiriyordu. Neden? Çünkü bizim Rabbimizin geliş amacına bakmıştık. Ne amaçla gelmişti bizim Rabbimiz? Luka 19. bölüme baktığımız zaman kaybolanı arayıp kurtarmaya gelmişti. Rabbimiz geldi, kurtuluşu sonuçladı ve kurtuluş haberini bir bayrak yarışı gibi örnek vermiştim. Ne yaptı? Öğrencilerine emanet etti. Öğrencileri de ne yaptılar? Ondan sonra gelen kişilere emanet ettiler ve böylelikle elden ele dolaşaraktan bu sorumluluk bizlere kadar ulaştı. Rabbin kurtuluşunu başkalarına götürme sorumluluğu. Ve bizler de bu sorumluluğu bizden sonra gelecek olan kişilere emanet etmemiz gerekiyor. Çünkü Matta 28. bölüme baktığımız zaman orada 19. ayette ne diyordu? Rabbimiz göğe alınırken çok önemli bir görevimizi, çok önemli bir sorumluluğu bize anımsatmış oldu. Gidin dedi, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Şimdi demiştim ki, tamam biz o kişilere iyi haberi götüreceğiz. İman edenleri iman yolunda yetiştireceğiz, geliştireceğiz. Ama bu nasıl olacak dedim. Size soru sormuştum. Gitmekle değil mi? Gitmeden olmaz. Yerinde oturmakla kişinin kurtuluşunu kesinlikle sağlayamazsın. İyi haberi götüreceksin ki onlar iyi haberi işitecekler ve işittikleri iyi haber Tanrı sözü onların yüreğinde bir işi başlatacak. Kurtarma işini başlatacak ya da o kişiler bu kurtuluşu ya kabul edecekler ya da red edecekler sevgili kardeşler. Ve bu görevi Rabbimiz verdikten sonra, bu sorumluluğu verdikten sonra iki şey olmuştu. İki şey yerini almıştı. Neydi bu iki şey? Hatırlayanınız var mı? Biri 22. ayette, biri de 23. ayette bize ifade ediliyor, açıklanıyor. 22. ayete baktığımız zaman ne yaptı Rabbimiz? Kutsal ruhu alın dedi, üfledi. Ve 23. ayete baktığımız zaman da şu sorumluluğu verdi. Kimin günahlarını bağışlarsanız bağışlanmış olur. Kimin günahlarını bağışlamazsanız bağışlanmamış olur. Evet. Ve size şu soruyu sormuştum. Rabbimiz kutsal ruhu alın dediğinde, ruh üflediğinde, öğrencilere üflediğinde gerçekten öğrenciler kutsal ruhu aldılar mı, almadılar mı diye bir soru yönelttim sizlere. Doğru. Rabbimiz onlara kutsal ruhunu üflediğinde evet onlar kutsal ruhu tabii ki almışlardı. Yani Rabbimiz onlara kutsal ruhu alın dediğinde hiçbir şey olmadığını kesinlikle düşünemeyiz sevgili kardeşler. Demek ki Rabbimiz onlara ruhunu vermekle onlar yeniden doğmuşlardı. Yani kısa olaraktan şunu söylemiştim. Rabbimiz üflemekle onlara sonsuz yaşamı üflemişti. Onlara yaşam üflemişti. Bunu bir şekilde şu şekilde açıklamıştım. Biliyorsunuz Kutsal Ruh'un gelişi ne zaman gerçekleşmişti? Habercilerin İşleri 2. bölümde Pentekost günü dediğimiz bu 50. gün anlamına gelen Pentekostos sözü 50. gün demek. O gün Kutsal Ruh'un gelişi gerçekleşmiş ve kilise ortaya çıkmıştı. Yani kilisenin doğumu gerçekleşmişti. Ama bizim Rabbimizin dirilişi ile Kutsal Ruh'un gelişine kadar bu 50 günlük süre içerisinde bir dönem var. Ki buna biz ara dönem diyorduk, değil mi? Buna ara dönem diyoruz. Tabii ki 40 gün boyunca Kutsal Kitap'tan anlıyoruz ki 40 gün boyunca Rabbimiz öğrencileriyle beraber oldu. Zaman zaman onlarla beraber oldu. Ama sürekli onların yanında değildi. Ama son gün, son 10 gün onlarla beraber değildi. Şimdi düşünün, o 50 gün boyunca, o ara dönem içerisinde Kutsal Ruh olmadan, onun gücü olmadan, o doğum, o tazelenme, yenilenme gerçekleşmeden nasıl hizmeti devam ettirebilirlerdi? Bu mümkün değil. Ve demiştim ki arabanın nasıl ki yakıta gereksinimi varsa, benzine gereksinimi varsa gidebilmesi için, öğrencilerin de o ara dönemde güç ile kuşanabilmek, yeniden tazelenmek, yeni yaşamı elde etmek için, o sorumluluğu yerine getirebilmek için Kutsal Ruh'un desteğine, yönlendirmesine kesinlikle gereksinimleri vardı. Ve şu sözlerle bunu şey yapmıştım, desteklemiştim anımsarsanız. İsa Mesih bedenen onların yanında olduğu için Kutsal Ruh onlarla birlikte değildi. Ve demiştim ki eğer Kutsal Ruh öğrencilerin yüreğinde değilse onlar iman etmemişler miydi diye bir soru yöneltmiştim size. Hatırlıyor musunuz? Tabii ki demiştim onlar iman etmişlerdi. Ama İsa Mesih yanlarında olduğu için Kutsal Ruh'u daha henüz almamışlardı. Bunu şu ayette destekledim. Yani Kutsal Ruh'un onlarda olmadığını kanıtlayan bir ayet olarak da Matta 16. bölümde 15 ve 17. ayetleri size okumuştum. Matta 16 ayet 15 ve 17. Şöyle diyordu. Petrus'a Rab öğrencilerine soruyor. Diyor ki sizce ben kimim diye bir soru soruyor öğrencilerine. Ve Petrus ne diyor? Sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin diyor. Ve bunu söylediği zaman Petrus İsa'ya, İsa şunu söylemiyor. Petrus evet doğru söyledin. Bunu sana açıklayan yüreğindeki Kutsal Ruh'tur. Bunu demiyor değil mi? Bunu sana açıklayan ne diyor? Bunu sana, bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki babamdır diyor. Demek ki o ana kadar Kutsal Ruh yürekte yoktu. Kutsal Ruh'u almamışlardı. Rab bedenen yanlarında olmuş olduğu için doğaüstü bir şekilde, doğa yolla, bir mucizevi bir şekilde Baba Tanrı tarafından Petrus'a Tanrı açıklamada bulunmuştu. Bunu rahat bir şekilde söyleyebilmişti. Demek ki bu üfleme olayını şu şekilde görmemiz gerekiyor. İki olay var. Birincisi Habercilerin İşleri 2. bölümde gerçekleşen olay. İkincisi de Yuhanna 20. bölümde gerçekleşen olay. Ama ikisi de farklı olay dedim. Bir tanesi Yuhanna 20. bölümde gerçekleşen olay yaşam ile bağlantılı demiştim. Ama Habercilerin İşleri 2. bölümdeki olay ise Kutsal Ruh'un gücüyle donatılmakla bağlantılı demiştim. Çünkü bunu şunu söyleyerekten size anımsattım. Ne zaman biz nerede görüyoruz üfleme olayını? Yaratılışta görüyoruz demiştim değil mi? Tanrı Adem'i yerin toprağından yarattığında, ona biçim verdiğinde o yaşayan bir varlık değildi. Ne yaptı Tanrı? Eğildi, burnuna soluğunu üfledi diyor. solunu üflediğinde, ruhunu üflediğinde ne oldu? Ruhunu üflediğinde Adem yaşayan bir can oldu, değil mi? Ayağa kalktı ve yaşayan bir varlık oldu. Neyin sonucu olarak? Üflemenin sonucu olarak. Yani Tanrı İbranice'deki soluğun anlamı, nefes anlamı ruh demek, ruha demek. Yani Tanrı ruhunu Adem'e verdi ve Adem yaşayan bir varlık oldu. Ve aynı olayı yine Hezekiel kitabında gördüğümüzü söylemiştim. Biliyorsunuz orada İsrail halkı ile ilgili bir peygamberlik vardı. İsrail halkı ile ilgili peygamberlik vardı. İsrail halkı Tanrı'dan uzak bir hayat yaşamış oldukları için orada onlar için kurumuş kemiklerden söz ediliyor. Ve biz görüyoruz ki Hezekiel 37. bölümde ve özellikle 10. ayette şu ifade kullanılıyor. Onların içine soluk girince, yani Tanrı o kemiklere soluğunu üflediği zaman ne oldu? Kemikler canlandı, ayağa kalktı diyor. Demek ki kemikleri ayağa kaldıran neydi? Tanrı'nın soluğu. Nefesini üfledi kemiklere, kemikler canlandı, beden aldı ve ayağa kalkaraktan dimdik bir şekilde durmalarını sağladı. Demek ki üflemek ne anlam taşıyor? Soluk ne anlam taşıyor? Nefes ne anlam taşıyor? Gücü, canlanmayı, yaşam bulmayı ifade ediyor demiştim. Demek ki soluğun anlamı, nefesin anlamı, üflemenin anlamı, gücü, canlanmayı, yaşam bulmayı ifade ediyor. Yani Rabbimiz kutsal ruhu alın dediğinde öğrenciler yeniden doğmuşlardı sevgili kardeşler. Demek ki cesaret buldular ve cesaret bularak ayağa kalktılar ve hizmete büyük bir cesaretle yerine getirdiler. Demek ki bu gerçek bize şunu açıklıyor sevgili kardeşler. Öğrenciler göreve başlamadan önce görevi sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmek için ne olmaları gerekiyordu? Yeniden doğmaları gerekiyordu sevgili kardeşler. Yaşam bulmaları gerekiyordu. Yaşam bulmadan o iyi haberi cesaretle gidip düşmanların arasında anlatamazlardı, paylaşamazlardı. O zaman bize verilen mesaj şudur. Eğer ben Rabbin hizmetini, iyi haberi ya da ona ait olan bir hizmeti sağlıklı bir şekilde, verimli bir şekilde yerine getirebilmek için önce yeniden doğmam gerekiyor. Yani Rabbin ruhunu almadan, o yeniden doğuş gerçekleşmeden benim o iyi haberi, o sorumluluğu yerine getirmem mümkün olmadığını söyleyip ve bununla noktalamıştım. Anlaşıldı mı? Kaldığımız yerden devam edelim sevgili kardeşler. Bakalım 23. ayete. Yine çok çok zor anlaşılan, evet yanlış yorumlanan bir ayetlerden bir tanesi. 23. ayet. Ne diyor? Orada bir görevden söz ediliyor. Kimin günahlarını bağışlarsanız bağışlanmış olur. Kimin günahlarını bağışlamazsanız bağışlanmamış kalır. Şimdi sevgili kardeşler, şunun altını önemli çizmek istiyorum. Bugün Roma Katolik Kilisesi'nin buna Ortodokslar da dahil tabii ki yanlış yorumladığı bir ayet bu. Bu yanlış yorumlamanın sonucu olaraktan o kilisenin temsilcileri olan papazlar kendilerini bu yönde sorumlu olaraktan görüyorlar ve kişiler Tanrı'ya gitmektense papaza gidip günah çıkartıyorlar, değil mi? Ve papaz ne yapıyor? Papaz da onların günahlarını affediyor. Doğru mu? Evet. Yani bugün Katolik kiliselerinde baktığınız zaman, çünkü onların inancına göre Tanrı, İsa Mesih bu görevi öğrencilere verdi. Öğrenciler aracılığıyla diğer o ruhban sınıfı dediğimiz, yani üst noktada olan papaya ya da papazlara bu sorumluluk geçti düşüncesine sahipler. Ve bu yolla, bu yoldan yola çıkaraktan onlar da ne yapıyorlar? Başkalarının günahlarını çok rahat bir şekilde bağışlıyorlar. Günahlarını bağışlıyorum. Evet, günahların af oldu diye bunu rahat bir şekilde söylüyorlar. O kişiler onun için papaza gidiyor. Tanrı'ya değil, Rabbe değil, papaza gidiyor sevgili kardeşler. O açıdan bunu açıkça söylüyorum. Kutsal kitabın hiçbir yerinde öğrencilerin günahları bağışladığını, günahları sildiği bize açıklanmıyor, bize yazılmıyor sevgili kardeşler. Bunu çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Neden? Burada bir neden sorusunu soralım. Neden biz günahları bağışlayamayız? Ya da öğrenciler günahları bağışlayamazdı. Neden? Biz günahları bağışlayamayız. Bizde yetki yok. Çünkü biz de günahlıyız, değil mi? Bakın, pratik olarak da şu soruyu sorun kendinize. Günah kime işleniyor? Kime karşı işleniyor? Günah Tanrı'ya karşı işleniyor, değil mi? Tanrı'ya karşı işlenen günahı ben mi bağışlayacağım? Eğer günah, pratik olarak da düşünün. Eğer günah Tanrı'ya karşı işlenmiş bir günahsa, günahı bağışlayacak olan kişinin de Tanrı'nın olması gerekiyor sevgili kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Onun için Davut peygamber bunu çok güzel ifade ediyor. Bakınız, Davut özellikle 51. mezmurda. 51. mezmurda. Dördüncü ayet. Almanca'da kaçıncı ayet bilmiyorum. Belki 5 olabilir, belki 3 olabilir bilmiyorum ama dördüncü ayet. Türkçe'de 51. mezmurun dördüncü ayeti ne diyor orada? Sana karşı diyor. Dikkat edin, Davut diyor bunu. Sana karşı. Yalnız sana karşı diyor günah işledim. Senin gözünde kötü olanı yaptım. Kime karşı biz günah işliyoruz? Tanrı'ya karşı günah işliyoruz. Şimdi İsrail de günah içerisinde yaşadı. İsrail halkı da günaha düştü. Ve Yeşaya peygamber aracılığıyla Tanrı İsrail halkına şunu söyledi. Bakınız Yeşaya 5. bölüm? Buraya yazmamışım bölümünü ama ayeti yazmışım en azından. 25. ayet ama hangi bölüm yazmamışım. Ama çok basit bir ayet. Şunu söyleyeyim. Diyor ki suçlarınızı silen benim diyor Tanrı. Bakın. Evet diyor. Suçlarınızı silen benim. Peki Davut ne diyor? Rab ben sana karşı günah işledim. Yani günah kime karşı işleniyor? Tanrı'ya karşı işleniyor. Peki affeden kim? Günahlarımızı bağışlayan kim? Ayet çok güzel yanıt veriyor. Yeşaya peygamber aracılığıyla. Suçlarınızı silen benim diyor Tanrı. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Suçu silen, günahı silen Tanrı. Başka hiçbir kimse yok. Onun için Luka 5. bölüme bakarsak, 21. ayete. Orada anımsarsanız İsa Mesih bir felçliği iyileştirmişti, değil mi? Bir felçliğe, felçli olan bir hastaya şifa verdi ve o felçli hastaya dedi ki günahların bağışlandı. Değil mi? İsa o felçliye dedi ki günahların bağışlandı. Günahların bağışlandı ifadesini kullandığı zaman oradaki kişiler, ferisiler, din adamları dediler ki Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir? Çok net bir şekilde orada ne yaptılar? Karşı durdular. Büyük bir tepki gösterdiler. Yani bu ifadeyle şunu gördüler, bunu şunu söylemeye çalıştılar. Günahları bağışlayabilecek tek kişi varsa o da Tanrı'nın kendisi. Demek ki biz o zaman bu ayeti nasıl anlayacağız sevgili kardeşler? Burada sorulması gereken soru bu. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Kurtuluş müjdesini ben duyurduğum zaman insanlar ne yapıyor? Kurtuluş müjdesini, iyi haberi duyuyorlar. Şimdi iyi haberi duyan bir kişi, bunu siz de tanık oldunuz. İyi haberi size birileri ulaştırdı. Kurtuluş haberini birileri size anlattı. Ve aldığınız haber karşısında yanıt vermek zorundaydınız. İki şekilde biz yanıt veriyoruz. Ya dirsek çeviriyoruz kurtuluşa, hayır diyoruz, reddediyoruz. Doğru mu? Ya da kabul edip bize anlatılan kurtuluşu kabul ediyoruz. Doğru mu? Demek ki kurtuluş haberi ulaştırıldığında kişiye kurtuluşu ya kabul ediyor ya da kurtuluşa dirsek çevirip kurtuluşu reddediyor. Yani o kişilerin içerisinden olan biri kalkıp da kurtuluşu kabul ettiğinde ne oluyor, ne gerçekleşiyor? O kişinin günahları Tanrı tarafından bağışlandığını, Tanrı tarafından bağışlandığı gerçeği ortaya çıkıyor. Yani iyi haber o kişinin iman etmesini sağlıyor ve iman aracılığıyla o kişinin Tanrı tarafından günahlarının bağışlandığı gerçeği ortaya çıkmış oluyor. Demek ki bizler bu iyi haberi kişiye söylüyoruz. O kişi şöyle diyor: evet, ben Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ediyorum. Dediğinde biz ne diyoruz? O iyi haberi getiren ben ne diyorum ona? Diyorum ki günahların bağışlandı. Değil mi? İsa Mesih'te günahların bağışlandı. Demiyorum ki evet ben senin günahlarını bağışlıyorum. Hayır. Günahların bağışlandı diyoruz. Ve hatırlarsanız kanıt olaraktan bir ayet kullanıyoruz. Romalılar 10. bölüm 9. ayet. Nedir orada Romalılar 19'da ne diyor? Eğer günahlarınızı açıkça söyler ve onun ölüler arasından dirildiğini ağzınla açıkça söyler, yüreğine de iman edersen kurtulacaksın diyor. Doğru mu? Demek ki kişinin kurtuluşunu sağlayan nedir? Tanrı'nın sözü. Doğru mu? Tanrı'nın sözü. Demek ki Tanrı'nın sözü kime emanet edildi? Tanrı'nın sözü bana emanet edildi. Bizlere emanet edildi. Demek ki ben bu sözü, bu haberi insana götürdüğüm zaman o kişinin kurtulmasına aracı oluyorum ve o aracı olmakla şunu gerçekleştirmiş oluyorum. Yani ben buradaki ayeti şu şekilde kısa olarak söylemek istiyorum. Bu olay günahların bağışlanıp bağışlanmaması olayı değil. Dikkat edin. Günahları bağışlayıp bağışlamama olayı değil. Günahlarının bağışlanıp bağışlanmadığını bildirme sorumluluğu. Demek ki bize verilen sorumluluk günahları bağışlamak değil, günahların bağışlandığını bildirme görevi, bildirme sorumluluğu Recep'e verildi. Bildirme sorumluluğu Ayşe'ye verildi. Bildirme sorumluluğu her birimize verildi sevgili kardeşler. Demek ki ben iyi haberi insanlara anlattığım zaman, ben iyi haberi insanlara paylaştığım zaman kesinlikle ve kesinlikle o kişinin günahlarını bağışlamış olmuyorum ama sadece onun günahlarının bağışlandığını söylemiş oluyorum sadece. Yani Tanrı bize günahları bağışlandığını söyleme, bildirme haberini bize verdi. Yani sorumluluğu bize verdi. Evet, senin günahların bağışlandı. Bunu söylemek için bu sorumluluk bana verildi. Ama ben günahları bağışlayamıyorum. Bağışlayan Tanrı'nın kendisi sevgili kardeşler. Onun için ben bunu Gensheim'de yaptım örneğin. Gensheim'de çok net bir şekilde yaptım. Azerbaycan'dan bir baba oğul vardı ve bir de karı koca vardı. Onlar iyi haberi duydular. Kardeşler aracılığıyla iyi haber orada ulaştırıldı. Ve iyi haber sonucunda onlar geldiler, dediler ki bizler de iman etmek istiyoruz. Bizler de iman etmek istiyoruz. Ve ondan sonra ben onlara şunu söyledim. Evet, o zaman ne yapmanız gerekiyor? Romalılar 10. bölümdeki ayeti anımsattım. 10. bölüm 9. ayetini anımsattım. Dedim ki, günahlarınızı açıkça ağzınızla söyler, yüreğinizle de Rab İsa Mesih'in ölüler arasından dirildiğine yürekten iman ederseniz kurtulacaksınız dedim. Ve ondan sonra onlar evet biz onu Rabbimiz ve kurtarıcımız olarak kabul ediyoruz dediklerinde ben de onlara dedim ki Rabbimiz İsa Mesih'te günahlarınız bağışlandı. Bak günahlarınızı bağışladım demedim. Rabbimiz İsa Mesih'te günahlarınız bağışlandı. Demek ki benim sorumluluğum nedir? Günahlarının bağışlanıp bağışlanmadığını bildirme. Bu da benim sorumluluğum. Sadece ben bildiriyorum. Evet günahlarım bağışlandı ya da günahlarım bağışlanmadı diye. Bana verilen sorumluluk bu sevgili kardeşler. Onun için bakarsanız Luka 24. bölüme orada 24. bölüm 46 ve 47. ayetlerde orada şöyle diyor. Mesih acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek. Günahların, dikkat edin bakın burası çok önemli. Günahların bağışlanması için tövbe çağrısı. Demek ki tövbe çağrısı gerçekleşebilmesi için, günahların bağışlanması için bizler tarafından bu çağrı yapılması gerekiyor. Demek ki tövbe çağrısı, günahların bağışlanması için tövbe çağrısı bizler tarafından yapılması gerekiyor sevgili kardeşler. Demek ki günahları bağışlamak sadece Tanrı'ya, Rabbimiz İsa Mesih'e aittir. Bizler de ona iman eden kişiler de günahların onun adında bağışlanacağını duyurma ayrıcalığı verilmiştir. Onun adında günahların bağışlanacağı duyurma ayrıcalığı biz imanlılara verilmiştir sevgili kardeşler. Onun için bunu biz bu şekilde yorumluyoruz. Çünkü ancak ve ancak Tanrı günahları bağışlayabiliyor değerli kardeşler. Eğer bizler bu müjdeyi, iyi haberi duyurmazsak, biz bu iyi haberi insanlara götürmezsek, insanların kurtulması kesinlikle mümkün değil. Yani o kişilerin günahlarının bağışlanması gerçekleşmeyecektir. Demek ki bize verilen yetki Rabbin sözünde. Rabbin sözünü biz götüreceğiz ve Rabbin sözüne karşı onlar nasıl tepki gösterirlerse onlara şunu diyeceğiz. İşte günahlarınız içerisinde öleceksiniz ya da günahlarınız Mesih İsa'da bağışlandı. Bunu bildireceğiz ancak onlara. Biz de bunu yapıyoruz zaten. Değil mi? Yeryüzünde yaptığımız bizim de bu sevgili kardeşler. Evet. O zaman bizler sorumluluğumuzu anımsayalım. Ve hangi oranda bizler iyi haberi insanlara götürebiliyoruz? Hangi oranda kurtuluş müjdesini insanlara paylaşabiliyoruz sevgili kardeşler? Bunu bence burada alalım. Tanrı öğrencilere, İsa Mesih öğrencilere bu sorumluluğu verdi. Ve verdiği sorumluluk iyi haberi götürme sorumluluğuydu. Ve bu iyi haberi götürdüklerinde öğrenciler, o insanlar ya tövbe edeceklerdi ya da tövbe etmeyeceklerdi. Ama tövbe ettiklerinde evet onlar günahlarınız bağışlandı İsa Mesih'te diyeceklerdi. Ya da hayır günahlarınız içerisinde öleceksiniz ifadesini kullanacaklardı. Evet belki yüreklerimizi eğelim. Hangi oranda iyi haberi insanlara götürüyoruz? Kendimize soralım. Bu yönde hangi oranda aktiviz, faaliz? Bunu kendimize soralım. Ve bu sorumluluk sadece öğrencilere verilmedi. Her bir kurtuluş bulmuş her bir can için bu sorumluluk verildi. Bizler bu sorumluluğu eğer ciddiye alırsak sevgili kardeşler, hayatımızın her alanında gerçekten bereket olacaktır. Bize bereket olaraktan geri dönecektir. Bileklerimizi eğelim. Bir 20 saniye, 30 saniye. Daha sonra da duayla toplantımızı kapatacağım.